Ayrım 12.
Atatürk, laiklik ilkesini çağdaşlaşmanın bir ön koşulu olarak görmüştür. Neden sadece demokrasi değil de laiklik? Devrimci cumhuriyet, batıyı taklit etmeden çağdaş medeniyet düzeyine doğru yükselecektir. Gerçek Atatürkçülük bu yolda ilerlemektir. Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaşlaşma ülküsü ölümünden sonra batılılaştırıldı. 1950'lerde batılılaşma oldu. Profesör Mümtaz Turhan 1956'da Garplılaşmanın Neresindeyiz adlı denemesini yazdı. Batı ile karşılaştırıldığında durumumuzun vaziyeti hiç de parlak, iç açıcı değildi. Çağdaşlaşmanın ilk bunalımı 1950 sonlarında yaşandı. Yabancı uzmanlarla takviyeli Eğitim Milli Komisyonu bütün dünyayı dolaştıktan sonra yazdığı raporda Japonya'yı bize örnek gösteriyordu. Türkiye'de Japonya'da gibi yapmalı, Batı medeniyetinin yalnız teknolojisini alıp kendi kültürünü korumalıydı. Milli eğitimciler ne yazık ki Japon gerçeğini görememişler, Batı teknolojisini alırken kültürü korumanın, geleneksel kültürü koruyarak teknoloji almanın mümkün olup olmadığı sorusunu sormamış, sorgulamamışlardır. Türk İnkılabına Bakışlar eserini yazan Peyami Safa 1938, 1963'te yayımlanan Doğu-Batı sentezinde Batı'dan bilim değil sadece teknoloji alıp Doğu İslam kültürünün korunması tezini savunuyordu. Şair Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu'daki coşkulu yazılarıyla Peyami'yi destekliyordu. Sonradan Türkiye'de çağdaşlaşmanın tarihini yayımlayacak olan Niyazi Berkes, Japonya'dan yazdığı Asya mektuplarında olayın batılılaşmadan çağdaşlaşma olduğunu doğruladı ama Berkes'i okuyan olduysa bile anlayan çıkmadı. Doğu-Batı sentezciliği veya umarsız batıcılık 1961 anayasasıyla önlendi ama ölmedi. İstanbul'da tüten aydınlar ocağı Peyami Safa ile Kısakürek'in sentezciliğini gündemde tuttu. Batıya karşı çıkan sentezciler 20-25 yıllık cumhuriyet döneminde başarılı olmadı. Öyleyse doğuya dönelim derken yanılıyordu. Batı sentezciliğini Türk-İslam sentezi etiketi altında 12 Mart hareketine mal etmeye çalıştı. Bu çaba 12 Eylül'de ulaştı hedefine. Çağ dışı kalmış bir Doğu-Batı sentezciliğini savunan Türk-İslam sentezi 12 Eylül'ün milli kültür politikası oldu. Türk-İslam sentezcileri milli kültür politikalarını kültürün değişmeyen özüdür üzerine kurmuşlardı. Türk-İslam sentezi yayınlarını inceleyen bir grup araştırmacı, değişmediği iddia edilen özün Türk kültürü değil İslam dini olduğunu gösterdi. Bu yönüyle sentezciler laikliği de değişmeye bağlı çağdaşlaşmaya da Batı medeniyetine de karşı çıkıyorlardı. Doğu-Batı sentezi, Türk-İslam sentezi, Batı-Batılılaşma derken Atatürk inkılapları İslam dinine, devletine mi indirgemek isteniyordu? Türk-İslam sentezi olamazdı. Çünkü semavi bir din, devlet düzeni ve medeniyet türü olan İslam hiçbir milli kültür ve ulus ile senteze açık değildi. Kültürler sayısal ortalamadan çok kimyasal sentezlere benzerdi. Türk-İslam sentezi hareketi Türkiye'nin Avrupa topluluğuna katılma kararıyla zayıfladı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Güzel, mecliste Türk-İslam sentezini kabul etmediklerini resmen açıkladı. Oluşacak batılılaşma sevdası, Sayın Özal'ın Çağ Atlayan Türkiye eserinde Türklerin batılı olduklarını savunuyormuş. Ben de kendimi çağdaş bir batılı gibi duyumsuyorum ama çağdaş olmayan batıcılarımızı anlayamıyorum. Avrupa Birliği'ne ancak çağdaşlaşarak katılabiliriz. Kültür tarihimizi ve ulusal kültürümüzü inkar etmeden batılılaşamayacağımıza göre özetle çağdaşlaşma diyorum. Türk-İslam sentezinin çıkış yolu laik bir çağdaşlıktır. Dinsizlik değil, laiklik. Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenci Sohbeti 1990. Devrimin adını koyalım. Yalnız günlük olaylara koyduğumuz tanılar değil, toplum varlığımızın genel durumu ve gidişi üstüne görüşlerimiz de zamanla değişiyor. Son 30 yılda ne büyük sınavlardan geçtik geldik bugünlere. Demokrasi, görülmemiş kalkınma, 27 Mayıs, 2. Cumhuriyet, planlı dönem, muhtıralı partiler üstü hükümetler, akgünler, milliyetçi cepheler, darboğazlar, seçeneksiz umutlar ve benzeri. Aklayamadığımız kara günlerin hemen ardından yükselen bozulma, çözülme, iç savaş, tükenme sesleri zaman zaman son umut ışığını da söndürür gibi olmuyor mu? Durum. Günlük yaşıyor, günlük ya da güncel olayları değerlendiriyoruz ancak. Olup bitenleri o günün rafına kaldırıp unutuyoruz. Olaylar arasındaki saklı ilişkiyi, olaylar ötesindeki tarihi anlamı kavrayamıyoruz. Niyesini ve ereğini tam anlayamadığımız olayların yükünü taşıyacak kurtarıcılar, sorumlular arıyoruz. Sorumlu olduğunu sandığımız suçlular ve güçlüler arıyoruz. Bulamazsak yaratıyoruz onları. Gerçek ya da hayali kişiler, liderler, partiler, cepheler, örtülü örgütler, gizli niyetler ve komplolar, kimliğini, geçerliğini tam bilemediğimiz, açıklayamadığımız bir sürü soru. Ver yansın, yükleniyoruz hepsine. Ne var ki sorumluların gölgelerine karşı açtığımız bu tek yanlı savaşım gidişi düzeltmiyor. Olaylar belli bir yönde gelişip duruyor sanki. Kargaşa yok kargaşa isteyenler, korku yok korkutanlar, devrim yok devrimciler var diyoruz. Devrim isteyenlerden yakınıyor, açıkça devrimden söz edilmesini iyi karşılamıyoruz. Cadı kazanlarında kötü ruhlar ve şeytanlar, düş dünyamıza kurtarıcı melekler yaratıyoruz. Mümtaz Soysal, Milliyet, 12 Ocak 1979. Yasal boşlukları, kargaşayı, karamsarlığı ve bunların yol açtığı sapkın taşkın davranışları toplumsal bunalımın sonucu gibi değil de nedeni olarak yorumlamak eğilimindeyiz. Kısaca hoşnut değiliz kendimizden, çevremizden, genel durum ve gidişten. Herkesin de biraz kaygılı olduğunu seziyoruz. Haydi iyisin iyisin diyoruz ama içimizden sinsice gülüyoruz inanmadığımız için. Köylüsü, kentlisi, üreticisi, genci ve yaşlısı, zengini, yoksulu, yöneteni, yönetileniyle birlikte toplum çoğunluğunun kuşkularına tanık oluyoruz. Köşeyi birlikte döneceğimizden pek umutlu değiliz doğrusu. Devrim öncesi Fransız toplumu için söylendiği gibi, köylüler artık eskisi gibi yaşamak istemiyorlar, kentlilerin ise artık güçleri yetmiyor. Ne olacak? Yoksa sakın kimilerin korkuyla, ötekilerin umutla beklediği devrim mi olacak? Devrim mi? Ne devrimi? Devrim. Ne korkalım boş yere ne de yok yere umutlanalım. Devrimin olmuş olacağı yok. Devrim oluyor. 30 yıldır olup bitenlerin, olup da bitmeyenlerin, belki de daha bir 30 yıl süreceklerin en kısa ve doğru tanısı devrimdir. Kuşkusuz süre gelen devrim ne korkulanların en kötüsü ne de umutla beklenenlerin en iyisidir. Ancak toplumumuzun bugün yapabildiği devrim budur. Gerçi Cumhuriyet inkılaplarıyla Türk Demokrasi Hareketi'nin yasal çocuğu olan bu devrim 27 Mayıs Anayasası, 12 Mart Muhtırası ya da tam süre yasası türünden bir devrim olayı değildir ama onları ve daha pek çoklarını içine alıyor. Bu devrim Osmanlıca'da inkılap, ihtilal, yeni dilde dönüşüm denen büyük oylumlu, geniş kapsamlı, uzun süreli köktenci değişme ve kalıcı yenilikleri içine alan bir toplum olgusu, yaşamın kendisi gibi yıllar ve çağlar boyu sürecek bir gelişme dizisinin bütünü ve bileşkesi görünümündedir. Sanki devrim insanlık dışı bir olaymış, doğa dışı bir gerçekmiş gibi devrimimizi saklamaya çalışıyoruz, kendimizden ve dünyadan. Nedense Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin çoktan yapılıp bitirilmediğine inandırılmışız. Oysa Batı'nın Burjuva devrimi dediği büyük aşama en az 200 yıl sürmüş. Yoksa biz devrimden korkup dururken sessiz ve derinden bir karşı devrim mi olmuş? Gerçek öyle ki 30 yıllık koca bir devrimi saklayacak yerimiz kalmadı artık. Tütengil'in Milliyet 8 Ocak 1979 değindiği gibi, kır ve kent yerleşmelerinde yaşayan halkımızın sayıca eşitlenmesi, demirel deyimiyle kentte ne varsa köyde de olacak olması, başka bir deyişle köydeki yokların kentte de bulunmaması bu devrimin ülke yüzeyinde görülen kanıtlarıdır. Devrim köylüleri kentleştirirken kentlerimizi kırlaştırdı. Bu sonuç seçmen oyuna yapılan yatırımlar, verilen ödünler karşısında kaçınılmazdı. Dünyanın kuruluşundan bu yana rençperlik yapmış, kendi yağıyla kavrulmuş köylüler artık ürünlerini değerlendirdikleri ölçüde tüketim gücü büyüyen, küçük esnaf, memur gibi hizmetlerin toplumdaki yerini alan yeni kentliler olmaya başladılar. Kısaca devrim bu. Büyük Fransız 1789 devrimi ya da Rus Sosyalist 1917 Ekim devrimi gibi ünlü devrimlere benzemediği için ona bir ad koymakta güçlük çekiyoruz. Oysa bizim devrim bize benziyor. Sorunları, kargaşası, çelişkileri, şehit ve kurbanları, iç ve dış çatışmaları, yiten çocukları ve tükenmez ateşiyle tam bir devrim. Öncüleri, sloganları, çağ dışı gibi görünen aşamaları, donmuşu gecekondusu değnekçisi, bedavacıları, varları, yokları, kendi yaptıkları devrime karşı çıkan büyükleri, öteki ya da bir sonraki devrimi düşleyen devrimcileriyle ulusal bir Türk olgusu. Nesi eksik öyleyse bizim devrimin? Şöyle hepimizin anladığı, benimsediği bir devrim olmak için sanımca yalnız bilinci. Devrimi yapıyoruz da ne yaptığımızı bilmiyoruz. Onun bilincinde değiliz. Bu da başka bir devrim göstergesi. Çoğu devrimler böyle oluyor. Büyük Fransız devrimini 1789 Bastil baskınıyla başlatanlar, tarihçi Mişe'ye göre devrimciler değil, genç tarihçilerdi. Yıllar sonra kral ailesi giyotine gidene değin Fransa'da kimse devrim sözü etmemişti. Yorum: sınıfsal kökenli öteki ünlü devrimlere benzeyen ve de tabii hiç benzemeyen kimi yanları ve yönleri var bizim devrimimizin. Devrim, demokratik bir seçme seçilme hakkının istenmesi, bu hakkın yukarıdan verilmesi ve barış içinde kullanılmasıyla başladı. Gücü ve ivmesi arttıkça sorunları, boyutları, taşkınlıkları ve yıkıp geçtiklerinden geriye kalan tüzel boşluklar büyüdükçe şimdi devrim daha iyi anlaşılıyor. Devrimin öncüleri kendi başlattıkları toplumsal akımın yol ayrımlarında yitip gittiler ya da onun çok gerilerinde kaldılar. Bozkır'a su götürerek büyüttükleri demokrasi fidanının Ocak ayında don vuracak diye durdurmaya çalışan karşı devrimciler oldular. Cumhuriyetin kurucu bürokrat asker kadrosuysa tarihi kimliğini yenileyip devrimci güçlerin politik desteğini de kazanarak Türk devrimini barışçı ve insancıl bir yörüngeye oturtmaya çabalıyor. Batılı güçler savunma antlaşmaları, kalkınma yardımları, bütünleşme örgütleri, proje kredileriyle en baştan beri isteyip destekledikleri bu demokrasi denemesinin ulaştığı boyutlar karşısında Türkiye'deki devrimci hareketi hiç olmazsa şimdilik yavaşlatarak denetlemeye kararlı görünüyorlar. Oysa devrimimiz yalnız dış destekle başlamadığı gibi yardımların tümden kesilmesi de onu pek etkilemedi. Yapacakları yardımın devrimci gidişi ne yönde etkileyeceğinden kuşku duyan batılı güçler ağırdan alıyor, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını Orta Doğu'nun bozulan petrol, barış ve güvenlik dengesi içinde çözümlemeyi düşünüyorlar. Beri yandan dış yardım geciktikçe devrimci hareket bağımsızlık ve ulusal kimlik kazanıyor. Az gelişmişlikten kurtulmak, Batı topluluğuna katılmak amacıyla başlatılan Türk demokrasi hareketi ana hedeflerine henüz ulaşamadı ama önceden görülmeyen önemli bir aşama yaptı. Türk dili ve düşüncesindeki devlet kavramını o kahir, tükenmez, dokunulmaz, yetkisi ve sorumluluğu tartışılmaz devlet gücüne duyulan güveni şöyle kökten bir sarstı. Devlet bu sarsıntıya dayandı ama caydırıcı olamadı. Demokrasi devrimi, gücü ve yetkisi sarsılmış devletin geleneksel saygınlığı, morali bozulmuş toplumun hukuksal kişiliğini yenilemek için yapılıyor. Toplumun gerçek varlığıyla tüzel kişiliği arasındaki bu çelişki veya çatışma, giderek çoğumuzun kaygılandığı, kimilerimizin kendi çıkarına kullanmaya kalktığı düzen ve yasa boşlukları yaratıyor. Öyleyse devrim, sürmek zorunda kendi yarattığı boşlukları doldurmak, yaraları sarmak, yıkımları onarmak için. Sonuç ve özet. Bilenlerin çoktan görüp söylediği, toplum bilincimizin ise hiç bilmek duymak istemez göründüğü tarih gerçeğini adlı adınca yeniden ortaya atmanın, gündeme getirmenin ne yararı var sorusu akla geliyor. Özetle devrim bilincinin belli başlı şu yararlarını düşünüyorum. 1. Günlük olayların artan gerilimi, tükenmeyen bunalımları, karamsarlığı içinde çatışıp durduğumuz, suçladığımız kişileri anlamaya, bizden biraz önde ya da geride, sağda ya da solda oldukları için aşırılıkla kınadığımız kişileri yanımızda görmeye başlayabiliriz. 2. devrim süreci kuşaklar sürecek bir dönüşüm diye bilindiğine göre korktuğumuz aşamanın devrimin kendisi değil de bir iç savaş olduğunu görürüz. Devrimden korkup savaşa gideceğimize devrimimizi iç savaştan sakınarak sürdürebiliriz. Devrim toplumsal bir savaşım ama iç savaşlar her zaman devrim sürecini çabuklaştırmıyor. 3. İçinde yaşadığımız devrim sürecinin bilincine varırsak devrim oldu olacak diye yersiz umutlanmayı, savaş koptu kopacak diye gereksiz korkuları bir yana bırakarak yaptığımız devrime belki bir yön bile verebiliriz. Devrim toplumsal bir olay olduğuna göre ona verilecek ulusal yön ancak toplumsal bir bilinçle gerçekleşebilir. Devrim bilinçle başlamak zorunda değildi kuşkusuz ama doğru yolunu ve tarihi yönünü ancak bilinçli çabalarla bulacak gibi görünüyor. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 15 Ocak 1978. Bilgi, Bilim ve Bilişim. Darwin, İnsanoğlunun Evrim Sorunu. Doğa bilimcisi Charles Darwin 1809-1882 Türlerin Kökeni 1859 kitabıyla çağdaşlarının dünya görüşünü ve inanç dünyasını ikiye bölmüştü. Evrime inanan Darwincilerle insan dahil bütün canlıların bugün oldukları gibi yaratıldığını ve değişmeye uğramadan yaşadığına Tevrat'taki tekvin, Genesis, kuruluş öyküsüne inanan yaratılışçılar yüzyıldan beri evrimi ve Darwin'i tartışır oldular. Britanya Bilim Kurumu'nun 1860 yılında yapılan toplantılarından birinde Oxford Psikoposu Wilberforce, Darwin'in evrim kuramını yani doğal seçilimi savunan Thomas Huxley'i şu soruyla güç duruma düşürmek istemiş, büyük babasının maymun olduğunu kabul eden kimsenin büyük annesinin de maymun olması gerekmez mi? Alaycı saldırıyı Huxley şöyle yanıtlamış, hayatın gerçeklerini bulmak için uğraşıp didinen, bilim öncülerini böylesine söz oyunlarıyla karalayan insanlardan olmaktansa haddini bilen ve gerçeğe saygılı maymun soyundan gelmiş olmayı tercih ederdim. Söylendiğine göre Darwin de oradaymış ama tartışmaya katılmamış. Bingham 1982-78. Olayı öğrenen gazete haberi şu manşetle vermiş. Darwinci bilgin maymun soyundan geldiğini kabul etti. Yüzyıllık klişe haber son yıllarda biraz değişikliğe uğradı. Şimdilerde insanın maymundan geldiğini iddia eden Darwin diye giriliyor konuya. Bu klişede iki kasıtlı çarpıtma birden yapılmaktadır. Önce haber kaynağı Darwin değil Huxley'di. Sonra Huxley maymunluğu değil, maymun gibi bir insan olmaktansa insan gibi bir maymun olmayı tercih edeceğini dile getirmişti. Darwin kendi anılarında şöyle yazmış. Doğa bilimlerindeki soylu birikime küçük de olsa bir katkıda bulunmak için, içimde karşı durulmaz şiddette bir tutkunun uyanmasında bilimin büyük payı olmuştur. Bu alandaki soylu birikime, küçük de olsa bir katkıda bulunmak ateşiyle yanıp tutuşan Darwin, büyük babası ve doğa bilimcisi Lamarck 1809 gibi yeryüzündeki yüz binlerce canlı türünün oluşumunu açıklayacak temel bir ilke ya da genel bir kuram peşindeydi. Genç Darwin henüz iyice tanınmıyordu ama İngiliz bahriyesinin Beagle gemisiyle yapılacak dünya araştırma seferine doğa bilimci olarak çağrıldı ve 5 yıl süren bu sefere katıldı. 1831-36. Darwin'in en değerli yazıları bu araştırma seferinin gözlem notlarında bulunmaktadır. Darwin bu anıları üzerinde 20 yıl daha sabırla çalışarak evrimin doğal seçilim yoluyla gerçekleşen bir süreç olduğu görüşünü geliştirdi, sezgisini kanıtladı. Ancak evrim kuramıyla uğraşan ilk araştırmacı Darwin olmadığı gibi doğal seçilim ilkesini öneren ilk bilgin de Darwin değildi. Darwin kendisinden öncekiler gibi yalnızca bir kuram önermekle yetinmemiş, evrimi kanıtlamış, bilim çevrelerini inandırmaya, peşinden sürüklemeye başlamıştı. Tepki ve sorunlar da buradan doğuyordu. Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı göründüğü kadar güvenilir idiyse, Tevrat'taki kuruluş öyküsü yanıltıcı olmalıydı. Oysa kutsal kitaptaki Tanrı buyruğunun doğruluğuna dayanarak Adem babadan öncesini kurcalayan nice kitaplar yakılmış, nice kişiler aforoz edilmişti. Güvenç 1979-10. Fransız doğa bilgini Buffon'un 1749, 70 bin ya da 500 bin yıllık dünyası ile filozof Kant'ın 1982 Evrensel Gökler Kuramı, Kozmogoni, sözüne ettiği yüz milyonlarca yıllık evreni İrlandalı rahip Asher'ın sadece 5-6 bin yıllık yaratılış hesaplarına hiç uymadığı gibi yaratılmış evren inancının yerine oluşan evren kuramını koymaya da pek yeterli olmamıştı. Ancak evrimden söz etmek giderek sakıncalı serüven olmaktan çıkıyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısı birbirinden ünlü evrimcilerle doluydu. Erzurumlu İbrahim Hakkı 1703-1780. Marifetnamesinde yalnız evrimi değil insanın düpedüz maymundan geldiğini de yazmış ama evrim sürecini açıklamaya kalkmamıştı. Fransa'da Voltaire, Turgot, Gibbon, İskoçya'da Adam Ferguson, Miller, Adam Smith'in tarih insan görüşleri de temelde evrimciydi. İnsanoğlunun hangi evrim basamaklarından aşıp giderek o günkü uygarlık düzeyine yükseldiğini araştırıyorlardı. Fransız devrimi sonrasında Lamarck 1809, Saint-Simon 1820'ler, Auguste Comte 1830, yer bilimci Lyell 1830, Hegel 1837 ve Marx 1859 evrimci geleneği sürdürmüşlerdi. Darwin onların eserlerini okumamış olsa bile çoğunun çağdaşıydı. Çağının evrimci ruhundan Darwin'in ne ölçüde etkilendiğini saptamak pek kolay değilse de kendisinden sonraki evrimcileri yakından etkilediği rahatça söylenebilir. Amerikalı hukukçu Morgan 1877, antik toplumun İsviçreli hukukçu Bahofen 1861, aile hukukunun Britanyalı hukukçu Mine ise yazılı hukukun evrimini incelemişlerdi. İnsan biliminin kurucu babası sayılan İngiliz Taylor 1871, İlkel Toplum eserinde tüm tanrıdan tek tanrıya doğru dinlerin genel evrimini incelemişti. Alman filozofu Nietzsche 1882-167 tüm evrimci çabaların çarpıcı özetini şöyle yapmıştır. Tanrı öldü, onu biz öldürdük. Evrimciler arasında Darwin'in özel bir yeri vardı. Çağdaşları evrim sözünü etmiş ama kimse evrimi kanıtlayamamıştı. Nasıl oluyordu bu evrim denen değişim ya da dönüşüm? Evrim sürecinin açıklamak üzere ortaya atılmış çoğu kuramlar metafizik bir varsayımdan ya da iyi açıklanamayan bir sezgiden öteye geçememişti. Evrimci bilginlerin en ünlülerinden olan Herbert Spencer'ın 1876 Evrim Yasası adını verdiği temel ilke aynen şöyleydi. Evrendeki her canlı cansız ya da canlı üstü varlık alanından özün yoğunlaşıp bütünleşmesi, bu sürece koşut olarak hareket, enerjinin dağılıp yayılması ilkesi egemendir. Yasa belki geçerli olabilirdi ama bu yasayla özün neden dolayı yoğunlaşıp bütünleştiği, hareketin neden dolayı nasıl dağılıp yayıldığı açıklanmış değildi. Güvenç 1976-66. Oysa canlı türlerin evrimini, yaşam savaşımı ve doğal seçilim ilkeleriyle açıklamaya çalışan Darwin, doğanın güçlüyü tuttuğunu, değişimin yani evrimin bu yoldan gerçekleştiğini hemen hemen kanıtlamıştı.